Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 177. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik kariyerini devam ettiren ve ikinci kez bizim yayınımıza konuk olan Doktor Nükhet Varlık'la birlikteyiz. Nükhet Hanım'la biz 11 ay önce Osmanlı'da veba başlığıyla bir yayın yapmıştık. Ve bu yayın tarihin bir ironisi olarak büyük bir pandemi sonrasında büyük bir pandeminin de gündeme geldiği bir dönemde oldukça popüler oldu. Kendisi de bu yayından sonra pek çok kez birçok farklı hem Türkiye'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlara çıktı ve bu veba pandemi tarihi üzerine böyle bilgilerini paylaştı. Fakat tabii Türk televizyonlarında ilk kez bize nasip oldu diyebilirim. Daha da ilginç olanı o, bugün kendisi onu da anlatacaktır. Kendisi de bu süreçte bu salgından etkilendi ve bir süre tedavi de gördü. Bunu da bir tarihin ironisi olarak kayıtlara geçebiliriz herhalde. Hocam, öncelikle hoş geldiniz diyeyim.
Hoş bulduk.
Lütfedip yayınımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize her zaman destek olan Kur'an'ı kitabı da ayrıca buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam, bu programla ilgili ilk soruyu ben Ozan'a vereceğim. Ve bakalım Ozan bu konuyla ilgili ne soracak size? Buyur Ozan.
Ben de beklemiyordum yine. Sen sorarsın diye
Evet.
hazırlanmamıştım. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Geçen sene Osmanlı'da veba yapmıştık. Bu seneki konu da aslında yine konu başlığını Osmanlı'da veba yeni bir değerlendirme olarak seçtik. Aslında geçen seneki değerlendirme bir tarihçi olarak olgudan yani işte Osmanlı'da veba 16. 17. yüzyıldaki veba salgınlarına olgu çok uzaktaydı. Ve onun üzerinden değerlendiriyordunuz. Ve şimdi o dönemden bu döneme büyük bir salgın atlatıyoruz. Geçiyor. Umarım en kısa zamanda geçer. Yani bir tarihçi olarak benim burada tabii salgınlar üzerine sürekli konuştuğunuz faydalandığı insanlarsınız ama ben burada bir daha tarih yazımı üzerinden gidelim istiyorum. Bir tarihçi olarak, salgın tarihi çalışan birisi olarak bu salgını bizzat yaşamak hem hastalıktan etkilenmeniz hem de salgının dünya çapında bir salgını görmek sizi bakışınızı nasıl bir açı sağladı, nasıl bir ufuk sağladı? Buradan bir başlayabilirsek.
Olur. Peki. Öncelikle teşekkürler davetiniz için. Büyük keyif burada olmak tekrar programınızda. Geçen sene çok keyifli, güzel bir program yaptık. Etraflıca konuştuk vebayı. Şimdi tabii bambaşka bir çerçeve içindeyiz. Bambaşka bir kontekst içinde tekrar aynı konuyu ele alacağız. Bir yandan tabii yani benim için yani aynı konunun devamı. Ama birçok insan için belki programı geçen sene izledilerse pandemiden önce böyle sanki çok uzak tarihte olan, sanki bizim günlük hayatımızda pek bilgisi olmayan tarih kitaplarında yazan bir konu gibi bir izlenim vermiş olabilir. Hatta bir ara programda şakalaşmıştık hatırlıyorsunuz
Evet,
yani.
evet, evet,
Acaba
evet.
tekrar bir pandemi olacak mı? Veba tekrar geri geliyor mu vesaire diye ama yani o zaman da tekrar söyledik ve bunu tabii yani bir söylerken hani ben bir epidemiyolog değilim, virolog değilim. Sonuçta hani salgının nereden kaynaklanacağını, nasıl bir tür hastalık olacağını filan tabii ki kimse bilemez. Ama yani bir salgın tarihçisi olarak hani bunun tekrarlayan, tekrar gelecekte de karşımıza çıkabilecek bir şey olduğunu en azından vurgulamıştık orada. Ama dediğim gibi yani o zaman sanki şey gibiydi, böyle çok yani masal gibi, hikaye gibi, böyle tarih kitaplarında yazan bir şey gibiydi. Fakat bir anda bir gerçekliğe dönüştü hepimiz için. Tabii bu gerçekleşme yani gerçeğe dönme süreci de aslında birçok, yani şu anda izleyen, Türkiye'den izleyen izleyiciler için ya da dünyanın birçok yerinde, yani Avrupa'da, Amerika'da, Kuzey Yarımküre'deki birçok insan için evet, sanki bu böyle Mart ayının ortalarından itibaren direkt hayatlarında, gündemlerine giren bir konu oldu. Ama aslında pandeminin bir de bizim onu takip etmeye başlamadan önceki birkaç aylık bir süreci de var. Ondan da biraz bahsedelim istiyorum. O pandemilerin yavaş yavaş yayılmaya başladığı, henüz bizim radarımıza, haberlere, tam böyle konunun gündemine, ana gündeme oturmadan önce ama o yavaş yavaş yayılma dönemi de o da önemli. Şimdi yani salgın, bir salgın olabileceği tehlikesi ya da bu türden salgınların olabileceği gerçeği en azından zaten gayet bilinilen bir şeydi. Ben de bunu yani kendi en azından kişisel tarihimde bu türden böyle bir salgınla karşılaşır mıyız, karşılaşmaz mıyız diye böyle hani sorguladığım, düşündüğüm, üzerine okuduğum bir şeydi. Ama açıkçası beni de çok şok etti. Yani böyle bu derecede bir şey olacağını ben de düşünememişim demek ki. Böyle bir şeye hazır değildim, böyle bir gerçeklikle karşılaşmaya. Tamam, yani bundan işte son 20 yıl içinde hani SARS'ı gördük, kuş gribini gördük, domuz gribini gördük. Dolayısıyla hani ilk salgın değil bu bizim bu yakın zamanlarda karşılaştığımız. Ama bu dereceye hiçbiri ulaş gelmemişti. Dolayısıyla tabii bu bambaşka bir şey. Bir de yani herkes etkiledi dünyada. Herkes bir şekilde etkilendi. Yani az ya da çok. Herkesin hayatını bir şekilde etkiledi. Hepimize değdi yani bu salgın. Gerçi kimimize virüs doğrudan geldi galiba. Ben onlardan bir tanesi oldum. Ama yani direkt olarak enfekte olmayan bireylerinde en azından hayatları bir şekilde etkilenmiş oldu. Dolayısıyla hepimizin şu anda hayatına girmiş bu durumda bir şekilde koronavirüsü. Ben biraz kendi enfeksiyonumdan söz etmem gerekirse, çünkü onu da hakikaten bir tarihçi olarak, yani bir Osmanlı veba tarihçisi olarak yaşadım diye düşünüyorum. Çünkü yani hasta olduğumu anladığımda, yani bir iki gün içinde işte semptomları göstermeye başladıktan sonra, ama burada henüz zaten hala çok erken günleriydi salgının ve test yaptırmak neredeyse imkansızdı.
Hocam yani, hangi tarihti onu söyleyebilirsiniz?
Ben Mart ortalarında yakalandım. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, virüsü demek ki Mart'ın ilk haftası almış olmam lazım. Çünkü seyahat etmiştim uçakla. Sonra o seyahatten sonra havaalanından eve geldim ve bir daha hiç çıkmadım. Karantinaya başladık Mart'ın 9'unda. Yaklaşık 10 gün sonra ben semptomları göstermeye başladım ve evden hiç çıkmamış olduğum için o zaman anladım yani o uçak yolculuğu sırasında herhalde almışım diye. Ve o tarihte bile henüz testler çok yaygınlaşmamıştı Amerika'da. Hala yani ilk başta zaten hani Trump hükümeti hep inkar etti, ciddiye almadı. Sonra işte Mart ortalarından itibaren yavaş yavaş bunun ciddiye alınmaya, yani mecburen tabii başlandığı tarihten sonra da testlerde çok büyük sıkıntı vardı. Yani siz belki Türkiye'de bununla karşılaşmadınız ama burada testler, öncelikle test bulunmuyordu, test yaptıramıyordunuz. Yani hastaneye gittiğinizde, acile gittiğinizde artık ölmek üzereyseniz falan o durumda belki test yapıyorlardı yani. Çok sayıda insan böyle test yaptırmak isteyip de yaptıramadığı durumlar vardı. Kaldı ki ve test, yani hem test bulunmuyordu hem de testler çok pahalıydı ve sigorta da onun çok büyük bir kısmını karşılamıyordu. Sonra Trump hükümeti açıklama yaptı, testleri biz ücretsiz olarak halka temin edeceğiz diye. Sonra CDC, buradaki enfeksiyon hastalıklarıyla uğraşan birim, testler tamam temin edildi, herkes alabilir diye açıklama yaptılar. Fakat sonra testler hatalıymış, tekrar o testleri toplattılar. Yani Mart sonuna kadar yaklaşık olarak burada test yaptırmak mümkün olmadı. Ancak Nisan'dan itibaren test yaygınlaştı ve zaten şeylere baktığınız zaman, rakamların yükseliş eğrilerine baktığınız zaman Nisan'dan sonra çok hızlı bir yükseliş var. Özellikle New York, New Jersey, Kaliforniya ve Amerika'nın bir takım eyaletlerinde. Yani onun sebebi de aslında salgın bir anda arttı değil, sadece test yaptığımız için biz daha fazla veriye ulaştık. Yani bazen o ikisi birbiriyle karışıyor. Yani biz o eğrileri gördüğümüz zaman, rakamları gördüğümüz zaman salgın o zaman artıyor diye düşünüyoruz. Ama aslında bizim gördüğümüz virüsün kendisi değil. Sadece doğrulanmış olan, test yapılmış olan vakaları görmüş oluyoruz biz o sayılarda. Yani onun arasında da bir ayrım var. Onu da altını çizelim. Neyse, test yaptırmak mümkün olmadı o dönemde. Fakat yani insanın koronavirüsüne yakalanıp da yani enfeksiyonu hakikaten yaşayıp, ama tabii yani benimki gibi %80'inde zaten vakalarda hafif geçiyor. Benimki de hafif geçen vakalardan biriydi. Bunun anlamaması mümkün değil. Yani mutlaka anlıyorsunuz. Çünkü çok değişik bir enfeksiyon. Yani bizim normalde alışık olmadığımız bir enfeksiyon. Ve kesinlikle anlıyor insan. Zaten hani sonra koku kaybı da oldu. Ben de o zaman hani kesin emin olmuş oldum. Ama test yaptıramadım. Tedavi de olmamı gerektiren bir durum aslında olmadı. Yani ben kendimi Osmanlı tıp risalelerinde yazdığı gibi o şekilde tedavi ettim. Yani orada... Ama hakikaten bunu çok düşündüm yani. Hani doktora gideyim mi, hastaneye gitmeyeyim mi? Eğer hasta değilsem şimdi hastalık kaparım. Gitsem zaten burada Amerika'daki maşallah sağlık sistemi yani ölmediğiniz sürece doktora ve hastaneye gitmemek daha faydalı. Yani gideyim mi gitmeyeyim diye biraz düşündükten sonra tamam dedim. Yani ben herhalde bunu kendim atlatabilirim. İşte bu Osmanlı veba risalelerinde söyledikleri 3 tane çok önemli şey var. Bir, İyi beslenmek, iyi gıda. İkincisi de dinlenmek ve iyi düşünceler.
Evet.
Yani hocam, duygusal olarak da şey yapmak. Hani evet. Böyle iyi düşüncelerle.
Burada ilginç bir noktaya değindiniz aslında. Yani 500 yıl geçmiş aradan ve aslında tedbirler aynı işte. İzolasyon, ondan sonra yani bir salgın karşısında gösterilebilecek tedbirlerde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Yani tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, özellikle böyle kitlesel pandemi meselelerinde işte 500 yıl önce Osmanlı'daki alınan tedbirlerle bugün 21. yüzyılda işte dünyada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alınan tedbirler aşağı yukarı aynı. Bu bunun üzerine biraz konuşabilir miyiz? Yani bu nasıl bir şey? Yani siz de yaşadınız bunu. Bir anlamda şunu söyleyebilir miyiz? Yani tıp hiç mi gelişmemiş yani?
Şimdi ya aslında çok doğru bir soru ve bu bize bence şeyi hatırlatsın. Onu düşünelim. Yani bu salgın hastalık karşısında bireylerin, toplumların bir anlamda çaresizlik diyebileceğim. Belki çaresizlik bile demesek de en azından bir deneme yanılma süreci şeklinde yaşadığımız bir süreç var. Ve bu sürecin aslında belki de bir anlamda evrensel olduğunu düşünmek belki doğru olabilir. Yani 500 yıl öncesinden bahsediyor olsak da bugünden bahsediyor olsak da işte daha gelişmiş toplumlardan ya da daha az gelişmiş toplumlardan bile bahsediyor olsak yine 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer bir duyguyla karşılaşıyoruz. Yani öyle bir toplum psikolojisiyle karşılaşıyoruz. Ve burada tıbbı nereye alalım? Yani bu böyle bir önemli bir soru bence. Yani biz şu anda modern dünyada hastalıkla ilgili, beden sağlığıyla ilgili olan tüm hatta ruh sağlığıyla ilgili olan konunun hepsini tıp denilen kuruma ve onun uzmanlarına, hastanelere, kliniklere yani oraya atfetmeye uygun görüyoruz. Yani oraya ait olduğunu düşünüyoruz. Ve bugün öyle düşündüğümüz için geçmişte de sanki öyleymiş diye varsayıyoruz. Halbuki doğru bir varsayım değil. Bence bu salgın öncelikle bunu farkına varmamız için iyi bir nokta oldu. Bize iyi bir hatırlatıcı oldu. Çünkü salgın hastalıklar ve tıp birbiriyle böyle %100 örtüşen şeyler değil. Tıp evet devreye giriyor. Tedavi konusunda yardım edici bir rol oynuyor. Ama ana merkezinde değil bu tartışmaların. Tartışmaların ana merkezinde olan şey ne? Halkı bilinçlendirmek, insanların kendilerini korumak adına doğru tutumları takınması ve yani tedavi yok zaten. ama tedaviye yardımcı olabilecek şeyler var. Onları doğru yapmanız. Tabii ki yani burada şeyden bahsetmiyorum. Yani işte vakaların %10, %20'si daha ciddi ve hastaneye yatıp da hastanede tedavi görmeleri gereken bireyler. Bunu düşün, yani bunu tabii ki o kesimi hastanelerin şeyine koyabiliriz. Ama %80'in de vakaların hafif geçiyor değil mi? Yani bunu biliyoruz. Hani hastaneye gitmek ya da tedavi olmak gerekmeden atlatılabiliyor. Böyle olunca aslında ne oluyor? %80'i için geçerli olan şey efekte olan bireylerin yani tıp kurumunun şeyine girmiyor. O zaman bunu nereye koyacağız? Halk sağlığı. Ve bu halk sağlığı dediğimiz şey aslında yani biz bunu daha böyle tıpla ilişkilendirmek istiyoruz, modern dönemle ilişkilendirmek istiyoruz ama değil, çok eski bir tarihi var. Ve yani ben hani kendi çalışmamda ona yoğunlaştım ve biz de bunu daha önceki programda konuşmuştuk. Hani Osmanlı'da bu halk sağlığı kavramının ve onun kurumlarının tarihi bence burada tam da anlamamız gereken şey. Yani siz mesela insanlara şehirde nasıl daha sağlıklı bir ortam sağlıyorsunuz insanlara? Ya da işte bireylerin sağlığını nasıl yani daha sağlıklı olmalarına yardımcı olabilirsiniz? Kaldı ki yani bireylerin de burada kendi sağlıklarını korumak için tutundukları şeyler, tavırları, tutumları ve davranışları da önemli. Ama buna tıp diyebilir miyiz? Diyemez miyiz? Ya bunları düşünelim. Bir de tabii şunu da altını çizelim. Yani salgınlar tarihine baktığımızda salgının etkeni, patojeni, işte virüs, bakteri neyse o değişiyor. Ya dolayısıyla hiçbir salgın birbiriyle tam olarak aynı değil. Farklı biyolojik unsurları var. Ama benzer olan şey toplumların salgınlar karşısında verdikleri tavırlar, verdikleri cevaplar. Bunda benzerlikler var. Yani salgın farklı salgın, biyolojisi farklı, virüsü farklı, bakterisi farklı ama tutumlar benziyor. Ve yani onun içinde hani Osmanlı'daki vebayı ya da işte Avrupa'da hatta yani dünya tarihindeki vebayı bildiğim için genel olarak salgınlar karşısında verilen bir takım çok yani görülen, rastlanılan tutumları bildiğim için bu salgında bunları gözlemlemek benim için çok yani kişisel olarak çok ilginçti yani bunları. Mesela haberleri okuyorum şey gibi hissediyorum, böyle 16. yüzyılda yazılmış bir kroniği okumuş gibi hissediyorum. Ve tamamen bir dejavu duygusu. Yani burada Amerika'da olan tartışmalar, Türkiye'deki gündemi de elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Kaldı ki yani diğer yerlerdeki salgınla ilgili yazılanları da öyle. Yani hakikaten bazı cümleler sanki böyle bir eski tarih eserinden alıp koymuşsunuz gibi öyle bir duyguyu yaratıyor insanda.
Hocam neler var mesela? Ben de aslında bunu soracaktım. Siz geldiniz, yani siz değindiniz. Neler var? Nasıl benzerlikler var? Ve hatta şu şeyde var mı ayrıca? Yani biraz önce söylediğim gibi bir olguya baktığınız için, uzaktan bir olguya baktığınız için ya bunu da burada anlayamadığım ama şimdi bu bizzat tecrübe ettiğiniz için, tarihçi olarak tecrübe ettiğiniz için anlamlandırdığınız şeyler de oldu mu?
Evet, evet. Yani önce benzer olanları söyleyeyim. Evet. Sonra böyle neyi daha iyi anlamama yardım etti onu da söyleyebilirim. Ya benzer olanlar, örnekler. Örneğin tarih boyunca gördüğümüz salgınlarda, yani bunu sadece Osmanlı veba örneğinden söylemiyorum. Bazı insanlar hemen reddetme yoluna giderler. Yani bu öyle fazla önemli bir şey değil. Yani burada mesela Trump yaptı bunu. İşte böyle grip gibi olacak. Aman geçer havalar ısınınca falan. Yani bazı insanlar hemen reddetme ve bunun yani önemini azımsama yoluna gidebilirler. Mesela bunu gördük. Bazı insanlar hemen paniğe kapılıp da aman Allah'ım dünyanın sonu geldi, öldük, bittik, yandık falan gibi böyle bir tavrı şey yapabilirler, girebilirler. Bunun da örneklerini gördük. Bir yandan da bazıları hemen şeye dönüyor. Yani bu başkalarının suçu. Yani bu salgının sebebi olan bir takım insanlar var. Yani bu bir etnik grup olabilir, bu bir işte yabancı bir düşmanlığına dönebilir mesela. Bunun da örneklerini gördük. Hani bu tip tavırlar çok tarih boyunca görülmüş ve ama bugün de görüldü. Yani her toplum kendi günah keçisini yaratıyor ve onlara şey yapıyor, mal ediyor hastalığın sebeplerini ve böyle komplo teorileri. Yani bugün görüyorum bunları, hani hakikaten aslında ilgimi çekiyor ve okuyorum yani komplo teorilerini, acaba ne var şimdi falan diye. Ne nereye bağlanacak? Çünkü yani o düşünme sürecini izlemek ilgimi çekiyor. Ve tarihteki komplo teorilerine bakıyorsunuz, salgınlar sırasında üretilen. Ve yani bir yandan yani çok yaratıcı bir tarafı da var yani, onu da söylemek lazım. Ama yani bir yandan da insanların ya inanıyorlar yani, bir alıcısı da var. Yani benzerliklerden en azından bazıları olarak bunları örneğini verebiliriz. Şeye gelince, yani bu salgında daha önceki salgınlardan görüp anlayamamış olduğum ne vardı? Mesela bana şey çok ilginç geldi. Yani bu salgını tarihteki bütün bildiğimiz salgınlardan farklı kılan bir özellik var. O da şu, salgın daha başlar başlamaz, ya da şöyle söyleyelim, sayılar Çin'de çok artmaya birdenbire artmaya başladıktan sonra Çin'deki genetik bilimcileri yeni koronavirüsünün genetik dizisini bütün dünyayla paylaştılar, genomunu. Ve bu yani bayağı hızlı bir şekilde oldu. Bir iki hafta içinde, yani Ocak ayı içinde yanlış hatırlamıyorsam, bunu paylaştılar, bu laboratuvardan gelen verileri bütün dünyayla. Ki yani herkes kendi testini geliştirip de şey yapabilsin diye. Bu mesela çok olağan dışı bir durum. Dünya tarihinin deki salgınlara karşılaştırdığımızda çok kısa bir örnek vermek gerekirse, işte kara ölüm diyoruz, veba diyoruz, tamam hani çok eski bir tarihi olduğunu biliyoruz ama en azından kara ölümden itibaren olan kısmına bakarsak, işte 1347 olarak kabul edersek başlangıcını, bakterinin bulunması 1894. Yani 500 yıldan daha fazla bir süre geçiyor. Ondan sonra bakterinin ne olduğu anlaşılıyor. Hangi biyolojik özelliği. Koleraya baktığınızda, evet tamam, koleranın tam olarak ne zaman başladığını bilmiyoruz ama pandemi haline gelişi 1830'lar. Yine bakterinin bulunuşu 19. yüzyılın sonu. Zaten birçok yani hastalığın, işte bu bakteriyoloji biliminin gelişmesinden itibaren işte şeylerin mikroskop altında hastalıkların tanımlanması 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı. Yani yüzyıllar geçiyor, kimi zaman hastalığın ne olduğu ancak anlaşılıyor. Ama daha yakın tarihteki hastalıklara baktığımızda da öyle hemen yani bir iki hafta içinde bulunması, anlaşılması, tanınması gibi durum yok. Yani bu o bakımdan çok olağan dışı ya da çok yeni bir durum. Şimdi o çok yeni. O daha önceden olmayan bir şey, karşımıza çıkmayan bir şey. Bir yandan da tabii bu salgını diğer farklı salgınlardan apayrı kılan özelliklerden bir tanesi, yani bir film izler gibi salgını günü gününe izleyebiliyorsunuz burada. Yani her ülke tabii kendi böyle database'ini ve şeyini izleme, takip etme sistemini kurdu ve onu izleyicilere, takipçilerini açtı. Ama yani salgının en başından beri burada Johns Hopkins Üniversitesi'nin kurduğu bir sistem vardı. Yani hangi ülkede kaç vaka var filan, işte ölümler ne kadar, onları takip edebileceğiniz sistem. Orada yani salgının başından beri günü gününe, her gün, hatta yani işte 15-20 dakikada bir güncelleniyor, günde birçok defa bakıyordum yani salgın nerede, işte kaç vaka olmuş, şuradan şuraya geçti, nerede artıyor, nerede azalıyor vesaire. Orada mesela şunu görebiliyorum, yani tabii bu kadar, yani daha önce tarihteki salgınları bu kadar günü gününe çok yakın bir şekilde tabii ki takip etme şansımız olmadı ama burada şunu görmüş oldum. Ya hakikaten yavaş bir yayılma süreci var salgınların ve bu gözden kaçabiliyor mesela tarihi salgınlarda. Onu daha yakından görebilmek benim salgınların seyrini daha iyi anlamama yardım etti. Neden? Şunu anlatayım. Yani bu salgınların çoğunda, şimdi salgınlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz diyelim. Yani virüsle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çok sıradan bir birey için düşünüyoruz. Bu konuda hiçbir uzmanlığı yok. Bu ne zaman insanların gündemine girdi Türkiye'de? Ne zaman bunu gazetelerde, televizyonlarda duymaya başladılar? Yani belki Çin'de olduğuna dair haberler geldi önceden, işte Ocak, Şubat'ta, ama belki dikkat etmediler diyelim. Ne zaman duydular? Ya Mart'ın 10'u 15'i falan gibi, değil mi?
Okullar aşağı yukarı. Kapanınca, okullar kapanınca, Mart'ın 17'sinde okullar kapandı. Aha. İşte ondan sonra bakanın ilk açıklamaları oldu, işte ilk vaka görüldü falan, aha, filan diye. Aha. Ya Mart ortası gibiydi.
Peki İnsanlar yani diyelim ki hani bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz, takip etmiyorsunuz. Bu andan itibaren bir anda böyle bir salgın var zannediyorsunuz, değil mi? Yani öyle diyelim. Ama halbuki bir geçmişi var bunun. Ya birdenbire olmadı.
Tabii.
Şimdi tarih metinlerine baktığınız zaman da tam bu durum karşınıza çıkıyor. Şimdi mesela atıyorum, yani 16. yüzyıl kroniğini açıyorsunuz mesela, Selaniki diyelim. Selaniki diyor ki işte 1578 yılının Temmuz ayında İstanbul'da veba var. Ya bir atıyorum şimdi bir şey. Şimdi burada böyle şu ayda salgın oldu. Yani biz tarihçi olarak bunu görüyoruz. Bizim tarihçi olarak gördüğümüz o buzdağının en üstü. Yani o hani okullar kapanınca salgın oldu zanneden bilgi var ya, onun aynısı. Ya yani o orada şeyin tam suyun üzerine çıktıktan sonrasını görüyoruz. Ama onun altını göremiyoruz tarihsel metinlerde. Onu yani yakalamak çok zor. Nereden geldi? Daha önce daha az az yavaş yavaş başladı, yayıldı da sonra patladığı andan itibaren biz görüyoruz. Yani o bence benziyor. Ve tarihsel metinlerde işte o buzdağının altına çok iyi inemiyorsunuz. Onu görmek zor. Ama bu salgında ben onu anlayamış oldum daha. Yani tabii ki bildiğim bir şey, böyle olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama bunu izlemek benim için çok ilginçti. Ya bu mesela çok değişikti. Bundan çok şey öğrendim.
Evet. Hocam bu salgın sırasında benim şöyle bir şeyim oldu. Ruh halim oldu daha doğrusu. Yani tıp denilen şey artık böyle bir istatistik tutma gibi bir şey haline geldi. Yani bilinmeyen bir hastalık, bilinmeyen bir virüs. Ondan sonra devamlı istatistikler üzerinden analizler işte yapılıyor. İşte pik noktaya az kaldı. Hayır, daha gelmedik. İşte geldik de geri döndük falan filan. Burada tıbbın bu kadar hem bence bir anlamda çaresizliği, hem de ama bir yandan da istatistikle bu kadar iç içe geçmiş olması, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bana çok açıkçası gayri insani de geliyordu yani çoğu zaman. Çünkü yani rakamlar açıklanıyor. Mesela bugün 50 kişi öldü, yani iyi diyoruz, az insan öldü, ama orada da bir aslında insani bir dram var. Evet, evet. Bu hissizleşme durumu salgınlarda vesaire, yani geçmişteki salgınlarda da çok hani görülen bir şey. Tıbbın böyle bir anlamda bir istatistik bilimi haline gelmesi de sanki güncel de bir mesele herhalde, bir ahlaki bir tartışmada bu konuyla ilgili herhalde, bilmiyorum yapılıyor mu yapılmıyor mu, ama siz daha iyi bilirsiniz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Evet. Yani çok katılıyorum. Bir kere o yani sayılara, insan hayatı sayılarla ölçülebilir bir şey haline geldiği zaman, hani her bir hikayeyi teker teker, her insanın, her bireyin hayatını kaybeden ya da hastalanan her bir bireyin teker teker adını, onların yaşam hikayelerini bilmiyoruz. O zaman bir sayıya dönüşüyor insanlar. O hayatlar ya da ölümler. O tabii çok yani korkutucu bir şey. Orada yabancılaşmış oluyoruz yani o hikayelerden ve o hayatlardan. Bir yandan yani bu istatistik, hayatların istatistiğe dönüşmesi diyelim. Bir yandan yeni bir tarafı var, ama bir yandan da aslında eski bir geçmişi de şeyi de uzun bir hikayesi de var onun. Şimdi yani salgınlarda bir şekilde bir şeye ihtiyacınız var, ölçüte, bir indekse, bir göstergeye ihtiyacınız var. Ve o rakamlar aslında o salgının nabzını tutmanıza yardım eden o gösterge. Yani dolayısıyla ona ihtiyacımız var. O bizim salgının ne boyutta, ne derecede olduğunu, ne düzeyde olduğunu, ne kadar kötüleşebileceğini ya da nerede artık iyice kötüleşip de daha iyileşme noktasına geleceğini, o pik dediğimiz noktayı bize anlatan bir bilgi. Yani her ne kadar onun tabii yani insan hayatı böyle bir boyutu var. Ama bir yandan da bilgi olarak düşündüğünüzde çok önemli bir bilgi. Yani salgının nabzını tutmak için. Ve bu yani istatistik bilimi evet yeni yani daha modern bir bilim. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren daha yaygınlaşıyor ve istatistik bilimi diğer bilimlerin kullanımına açılan bir metot olarak yaygınlaşıyor. Ve epidemiyolojide tabii yani istatistiği çok iyi kullanan ve çok yakından kullanan bir bilim, bilgi. Ama bunun bir de modern öncesi dönemde de yani istatistik olarak adlandıramayacağımız, yani o şekilde bir sistematik bir bilgi bütününün parçası olmayan ama yine de yani ne diyelim proto istatistik diyelim, bilmiyorum böyle bir isim verebilir miyiz? Yani modern öncesi istatistik diyebileceğimiz türden bir bilgi Osmanlı'da mesela kullanılıyor. Ne yapıyorlar? Salgın sırasında, belki bundan bahsetmiştik daha önceki programda ama tekrarlayalım bunu. Ölümler kaydediliyor. Şöyle ki salgın sırasında şehir, çünkü işte ölenlerin bedenleri şehir dışındaki yeni açılan mezarlıklara gömülüyor 15. yüzyılın sonundan itibaren. Ne yapıyorlar? Şehir surlarında, yani bu tarihi yarımadadan söz ediyorum ama bu bir ölçüde yani Galata için filan ve bunu Üsküdar için filan da düşünmemiz lazım. Yani Büyük İstanbul için ama imparatorluğun diğer merkezleri için de, yani surlu olan şehirlerde, şehir kapılarında görevliler şeyleri kaydediyor. Yani günde kaç ölü çıkarılmış şehirden. Bunların sayısını tutuyorlar. Ve bunu da gün be gün saraya bildiriyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek, yani Osmanlı idaresi aslında her gün kaç kişinin öldüğünü biliyor ve bu sayılardan hareket ederek de salgının işte artıyor mu, azalıyor mu ya da ne kadar büyük olacak, ne kadar sürecek, buna dair bir bilgi edinmiş oluyor aslında. Ve bence çok önemli bir bilgiydi o gün için. Bugün için de önemli. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz ve şu anda sıradan bir vatandaşa sorsanız bile yani bir o rakamların ne demek olduğu ile ilgili bir fikirleri var, değil mi? Yani istatistik bilmelerine gerek yok, epidemioloji bilmelerine gerek yok ama mesela diyorlar ki pik geçti mesela, atlattık. Ya da yok hayır hala devam ediyor, artıyor diyebiliyorlar, değil mi? Yani evet. O bilgi artık böyle yani herkesin anlayabileceği bir bilgi haline dönüşüyor. İşte yani bunu da mesela biz 16. yüzyılda görüyoruz Osmanlı'da. Bence bu çok ilgi çekici. Yani sayıların salgının nabzını tutacak bir bilgi haline gelmesi ve bu bilginin yaygınlaştırılması.
Hocam evet. Şey aldım. Hocam ya şeyde biraz önce Trump mevzusunu söylemiştiniz ya, ben de bu işte salgın başlayınca birkaç elimde kitap vardı sizin programda okurum diye almıştım. Fakat ancak salgında okuyabildim. Bu ölümcül yaklaşımlar diye bir kitapta şeyden bahsediyordu. İşte bu hastalığı sürekli olarak başkasında görme. Başkasından gelme. İşte mesela en bariz, en bilinen örneği frengi. İşte yani ismi üzerinde işte Frangistan'ın farklı hastalıklarda farklı ülkelerde de farklı şekilde isimlendiriliyor. Trump da bunu en baştan beri Çin virüsü diye adlandırıyordu. Yani bunun üzerinden ne diyebiliriz? He?
Ya mesela şunu diyebiliriz, yani Trump böyle şey ders kitabı örneği gibi yani textbook, yani tam böyle bekleyebileceğiniz şey. Ya o da kendi, ya onun da bir alıcısı var, onu da söyleyelim yani. Amerika'da o söylemin de ciddi bir alıcısı var yani, o Çin virüsü dediği zaman zaten o da kendi şeyine oynuyor. Neyse. Fakat şey yani orada yeni bir şey yok. Şöyle ki biliyoruz ki bunu dünya tarihi boyunca salgınlar hep ötekiyle, diğer toplumlarla ilişkilendirilmiş. Evet, frengi onların örneklerinden bir tanesi. Bunun gibi başka örnekler de var. Hep salgınları kendimizle değil, kendimize ait olan bir şey değil, ötekinin, diğerinin, başkasının, düşmanımızın, kendimizin dışındaki bir toplumun başkalarının sorunu, başkalarının hastalığı olarak görüyoruz. Ve yani onlara atfettiğimiz zaman onu biz rahatız yani. Bir sorun yok bizim için. O başkasının sorunu. Ama ne zaman o gelip bizim sorunumuz oluyor, tabii o gerçekle yüzleşmeye başladığımız anda da o zaman da yine onu yani böyle bir şekilde bilinç dışına itmek, başka birine atfetmek falan, yani o komplo teorileri falan diyoruz yani bu tür şeyler. Bunların da aslında bir fonksiyonu var yani, bu da hani delilik değil. Her ne kadar tabii yani gerçek bilimsel bir açıklama olmasa da bunların da bir fonksiyonu var. Bence onu da sorgulamak lazım bir yandan yani. Neden insanlar böyle görüyor ve bu şekilde görmemiz, bu şekilde ifade etmemiz de neye yarıyor? Mesela neyi nasıl farklı yapıyoruz öyle düşündüğümüzde, başkalarına ait bir sorun olarak gördüğümüzde? Ve yani salgının mesela yine erken günlerine dönmek gerekirse işte Ocak, Şubat aylarında filan, yani hepimiz bir ölçüde rahattık, öyle değil mi? Yani bunu Çin'de olan bir şey olarak görüp işte o videoları falan izliyorduk hepimiz. Ki Çin'den gelen bilgi de tabii yani bayağı şeydi, sınırlıydı o dönemde. Yani hep onların hastalığı, başkalarının sorunu falan, hani bize gelmez, bizi etkilemez falan. Bilmiyorum, gördünüz mü? Şimdi Çin'de yapılan bir araştırma, cep telefonu şirketleri datalarını yayınladılar ve bütün o datalar birleştirildi. New York Times burada bunu yayınladı. Salgının ilk günlerinden itibaren salgının nasıl yayıldığını teker teker görebiliyorsunuz orada cep telefonu bilgilerinden. Ve aslında salgının ilk görülmeye başladığı günlerden 72 saat içinde bütün dünyaya yayılmış zaten. İlk 3 gün içinde zaten yayılmış. Yani o inanılır gibi değil. Ve ilk vakanın ne zaman olduğu da bayağı tartışıldı. Yani Aralık 1'de olduğuna dair bir takım bilgiler var. Ama ondan daha da eski olduğuna dair de bir takım bilgiler sonradan ortaya çıktı. Yani en erken Ekim sonu olduğunu söylüyorlar. Yani genetik olarak o hastalığın ilk defa İşte hangi hayvandan yani geçtiğini tam olarak bilmiyoruz. Yarasalar olma ihtimalinin çok kuvvetli olduğu altı çiziliyor ama hala %100 bildiğimiz bir şey değil. %97 falan yarasadaki benzerlikten söz ediliyor. Neyse, oradan yani ilk defa bir insana geçtiği ve insandan insana bulaşmanın başladığını, ilk ne zaman olduğunu tam bilmiyoruz. Büyük ihtimalle sonbahar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla hala ya mesela ilk sıfır hastası dediğimiz vakanın kim olduğu tam olarak bilinmiyor şu anda. Onunla ilgili bir takım tartışmalar var. Neyse. Ama yani aralığın başı bile olarak kabul etmiş olsak ilk vakaları, hani Aralık ayının başında zaten dünyaya yayılmış. Şimdi belki yine siz de bunun gibi haberler görmüşsünüzdür. Bir takım ölümler olmuş mesela Ocak ve Şubat ayında dünyanın farklı yerlerinde. Onların yani o bireylerin neden öldüğü o zaman anlaşılmamış. Çünkü koronavirüsü testi yaygın değildi ya. Örnek almışlar o bireylerden, işte laboratuvarda falan saklanıyor bunlar. Bununla ilgili bir araştırma okudum geçenlerde Amerika'da ve Fransa'da. Şimdi o örnekleri test ediyorlar ve anlıyorlar ki o bireyler mesela koronavirüsünden ölmüş. Ama o zaman anlaşılmıyordu çünkü bilinmiyordu. Yani ne evet. Zaman? Mart'tan sonra yaygınlaşmaya başladı. Değil mi? Yani halbuki o kadar çabuk yayılmış ki aslında. Biz bunu bilmiyorduk. Yani bir şunu biraz vurgulamaya çalışıyorum. Yani virüsün kendisi ve yayılmasıyla bizim onunla ilgili bilgimiz arasında böyle bir zaman farkı var. Ve bilgi, ya virüsün kendisinden mi bahsediyoruz yoksa biz kendimiz test edip bildiğimiz vakalardan mı bahsediyoruz? Ya yani birbirisiyle o tam olarak %100 örtüşmüyor.
Biz Şubat gibi filan, ben yani Çin'le işimiz olduğu için ben takip ediyordum. Yani oradan rapor geliyordu, firmalardan rapor geliyordu. Onu o zamanlardan biliyorduk ama sadece bu işte tek tük bildiğimiz şeylerdi. Yani demek ki bu vakayla şey arasında bilgi arasında bir şeylik var, böyle bir kayma var. Bu da çok aslında ilginç. Peki yine bu şeyden sonra buradan devam edersek yine ben böyle karşılaştırmalı sormaya çalışıyorum. Bu yayılma hızı, biraz önce bahsettiniz. Mesela o şey döneminde de ilk vebanın ilk dalgasında da işte 1300'lerdeki dalgayla falan karşılaştırdığın zaman yani tabii teknoloji çok gelişti. Ulaşım teknolojisi çok fazla ilerledi. Bunları nasıl görüyorsunuz? Yani aradaki mukayeseler yani tabii farklılıklar var ama neler gözünüze çarptı?
Yani işte hem tarihte ve hem bugün bile yani bilgi akışı bu kadar hızlıyken bile o ayrımı hatırlamak lazım. Yani ne oldu ve ne biliyoruz? Onların arasındaki ayrım. Şimdi bu aradaki bu yani ne olduğuyla ne biliyoruz arasındaki uzaklık diyelim gitgide yakınlaşıyor tarih içinde. Çünkü yani daha hızlı bilmeye başlıyoruz ne olduğunu. Yani daha önceki dönemlerde daha eski ama şey yani daha uzak, daha yavaş. Ama bir yandan da tarihteki insanların hareketliliğiyle şu andaki insanların hareketliliği aynı hızda değil. Dolayısıyla yani orada da bir hızlanma var. Yani ama yine de yani şöyle bir çok uzak bir örnek vereyim size. Geç neolitik dönemle ilgili mesela vebanın tarihiyle ilgili bilgiler var. Şeyden bahsediyorum yani milattan önce 3000-4000 yılları arasındaki dönemden bahsediyorum. Hastalığın, veba hastalığının yani Orta Asya'da olduğuna dair de bilgiler var. Ne bileyim tutun İsveç'te olduğuna dair de bilgiler var bu dönemde. Yani oradan oraya nasıl gitmiş diye soruyoruz ve milattan önce 3000-4000'lerden bahsediyorsak, günümüzden 5-6 bin yıl öncesinden bahsediyorsak, yani orada o hareketliliği anlamlandırmamız için, o hastalığın oradan oraya nasıl yayıldığını anlamamız için bir hikaye kurmamız lazım. Orada da belki şeyden bahsedebiliriz. Tamam yani atlar daha fazla kullanılmaya başladı, işte insanın hareketliliği hızlandı vesaire. Ama yani her insanlar hareket ettiği sürece hastalıklar da yayılıyor. Ve bunu yani belki 5000 yıl önce nasıl olduğunu, evet belki biraz daha yavaş yayılıyor ama yine yayılıyor. Bugün daha hızlı yayılıyor, evet yine yayılıyor. Sonuçta insanların, burada şeye belki bakmak lazım, yani insanların bu biyoloji, doğa şeydeki dünyadaki biyolojiyi nasıl etkilediği. Ya etkiliyoruz, birçok bakımdan etkiliyoruz. Yani bir böyle yıkıcı, tahrip edici bir tarafımız var ve bu da yüzyıllar içinde daha da artıyor. İşte şimdi yani iklim değişikliği olaylarından tabii bahsediyoruz. Bir yandan da işte doğal habitatların yıkılmasından bahsediyoruz. İşte bizim dünya dengesine verdiğimiz zarar. Bir yandan da bunun başka bir boyutu da yani mesela dünya tarihindeki hastalıkların şeyine baktığınız zaman, hastalıkların tarihine baktığınız zaman çoğu hayvan kökenli bu enfeksiyonların, değil mi? Özellikle yani Neolitik dönemle beraber tarım toplumuna geçişte insanlarla işte bazı hayvanların evcilleştirilmesi, işte tarım toplumu, çiftlikler ve şeyler, hayvan yetiştiriciliği, hayvanlarla insanların birbirine daha yakın yaşamasının sonucunda hayvanlardaki bir takım işte virüsler ve bakteriler insanlara geçiyor ve hastalıklar yani bu şekilde olan hastalıklar ortaya çıkıyor. Bildiğimiz eski olan, şu anda artık endemik hastalık diye kabul ettiğimiz, çocuk hastalığı diye kabul ettiğimiz hastalıkların çoğu, bunlar böyle tarım toplumuna geçişte çıkmış olan hastalıklar. Yani çok eski bir tarihi var. Ama şimdi bu yeni çıkanlarda, yani bu koronavirüsünde olduğu gibi, COVID'de olduğu gibi, bu yeni çıkanlarda buna yani yeni eklenenler. Neden? Çünkü insanlar ve hayvanlar arasında yeni tür yakınlıklar oluşuyor. Şimdi bunun nedeni de şey olabilir, yani tam olarak bilmesek de yani bunun spesifik sebebini, işte şehirlerin daha gelişmesi, hayvan habitatlarının yok olması, belki yarasaların işte yeni bir şehir yapıldı, yeni bir yerleşim yapıldı, yarasalar geldi işte insanlara daha yakın bir yere falan, hani ya da işte o hayvan pazarlarının da bununla etkisinden bahsedebiliriz. Yani yeni bir tür yakınlık oldu hayvanlarla insanlar arasında, yoksa o bakteri, o virüs durup dururken insana geçmiyor. Bunun bir şeyi olması lazım, ortamı olması lazım, değil mi? Yani o şey orada insanların rolü önemli, tarihteki rolü. Çünkü insanlar burada hastalığı yani hem ortaya çıkmasına sebep olacak davranışları var. Hem de yaygınlaşmasını sağlayan davranışları var. Dolayısıyla yani hem de o yaygınlaşmanın şeyin yayılmanın hızlandırıcı etkisini de görüyoruz. Yani ne var? İşte hızlı, daha hızlı ulaşım teknolojileri. Yani ne bileyim, demir yollarından, buharlı gemilerin şeyinden önce, 19. yüzyıldan önce baktığınız zaman işte mesela en azından veba örneğinde ya da bir takım başka hastalıklarda, hastalıklar diyelim ki belli bir kıtada kalıyor ya da diyelim en azından eski dünyada kalıyor, işte Afrika ve Avrasya'da, ama mesela yeni dünyaya geçmiyor. Neden? Çünkü okyanus ötesi yolculuğu yapabilir, şey, hastalığın ömrü yetmiyor bir yandan diyelim. Yani enfeksiyon, bütün bireyler zaten ölüyor, hastalık yaşamıyor. Ama daha sonra o teknolojiler, ulaşım daha hızlandıktan sonra bu sefer daha hızlı ulaşabiliyorsunuz diğer yerlere. Hastalık daha çok yere yayılıyor. Kaldı ki zaten hani uçak, havayolu teknolojisinden sonra yani ne dedim, 72 saat içinde yayılmış. Bu neyi gösteriyor? Bir yandan da yani küresel olarak o biyolojik bütünlük diyelim ona. Yani hepimizin ortak şekilde ait olduğu o bütünlük. Yani evet, geçmişte de vardı. Belki geçmişte bu kadar bağlar sıkı değildi. Şimdi o bağlar gitgide daha da sıkılaşıyor. Ve şu anda yani dünyanın bir yerinde olan, bir bireyde olan bir virüs aslında bütün dünyanın sorunu. Ne oldu? Bu salgın bizim bunu anlamamıza yardım etti. Hani belki bu bir yandan bu konularda artık alınması gereken tedbirler için bizi daha doğru düşünmeye teşvik edecek. Yani umarım bundan iyi sonuçlar da çıkar ve daha doğru tedbirlerin alınmasına yönelik bir şeyi de olur, etkisi olur bunun. Ama yani o kadar da iyimser miyiz, tam ondan da emin değilim. Ya yani bir yandan şimdi bu salgının bize gösterdiği şeyin, ya yani bunu zaten biliyorduk, yani bu salgının olmasına gerek yoktu bunu anlamamız için bir yandan da. Yani iklim değişimleriyle ilgili olan krizi biliyoruz, habitatların yok oluşuyla ilgili krizi biliyoruz, işte ormansızlaşmanın, hayvan türlerinin yok olduğunun, yani şu anda işte 6. yok oluş diyoruz değil mi? Yani çok büyük bir dünya tarihindeki görülmüş en büyük yok oluşlardan bir tanesini yaşıyoruz. Ama yani bunun karşısında böyle hareketsiz kalıyoruz. Gene o böyle başkalarına olan bir şeymiş gibi, çok uzakta olan bir şeymiş gibi, bizi etkile, direkt olarak kendi hayatımızı etkilemeyecek bir şeymiş gibi görüyoruz. Ve dolayısıyla o böyle bir hareketsizlik getiriyor belki yani politikalarda. Ve işte mesela burada Amerika'da yani o iklim değişimini reddeden çok insan var. Trump başta olmak üzere.
yani Türkiye'de de şöyle bir tartışma olmuştu hocam. Diyanet İşleri'nin açıklaması oldu. İşte bu hastalık işte eşcinsellerle alakalı bir şeydir diye. Bu da bayağı böyle burada bir konu olmuştu yani. Bu ötekileştirme
Covid meselesi. Için mi? Covid
tabii,
için
tabii,
mi?
Evet,
tabii,
evet.
Tabii. Ve bu bayağı böyle bir tepki falan da aldı. Yani bu ötekileştirme meselesini söylediğiniz için hani şey yaptım, açığa evet, ihtiyacı duydum. Yani Türkiye'de de benzer şeyler maalesef oldu yani.
Yani 16. yüzyıldaki görüşten pek farklı değil. Yani bir adım ilerlememiş bu konuda. Yani o zaman da...
Şey diyorlar, yani... o zaman mesela şunu söylüyorlar... Yani o zaman demeyeyim, bu çok eski bir görüş İslam tarihinde var. Yani veba salgınları zina olan yerde olur diye bir inanış var. Ya mesela öyle bir şey var diyebiliriz yani, inanış o evet, devam ediyor.
Yani altında yani tabii bu nasıl baktığınıza bağlı. Hani Tanrı kendisini gizemli bir şekilde ortaya koyabilir diye düşünebilirsiniz ama...
Yani şöyle... yani... Yani spesifik bir dini geleneğe bağlamadan da şöyle bir şey söyleyebiliriz aslında. Çünkü bunun çok farklı örnekleri var, farklı dinlerden gelen. Yani bu tür krizler karşısında diyelim. Ya yani bunun bir salgın hastalık olmasına gerek yok. Bu bir deprem de olabilir, başka türlü bir doğa felaketi de olabilir, savaş olabilir, her neyse. Yani bir felaket şeyi. Bunu ahlaki açıklamalara, açıklamalarla anlatmaya çalışan... Ya yani böyle bir anlayış var. Yani hep gene var bu yani, sadece İslam geleneğiyle ilgili yok, değil. Yani bu bütün neden, bunda da şöyle bir şey var. Belki nasıl bunu şey yapabiliriz? Yani toplumun hastalığı aslında bireylerin hastalığı falan gibi bir şey. Yani hani böyle ruhunuzdaki bir kötülük aslında o işte bütün toplu böyle bir bağlantı kurulmuş yani.
Yani şeyde de hocam Decameron'u yaptık daha sonrasında yani orada sizle konuşmuştuk daha biz sonrasında izledim, evet. Tercüme edildi biliyorsunuz. Biz de onun üzerine de konuştuk. Orada da mesela kitapta da o şey vebanın yani veba zamanında yazılan bir metin. Uh-huh. Oradaki insanların o bölünmesi kimisi işte kendini daha zahidane bir şekilde dine veriyor. Yani bunun çünkü bir ahlaki bir sorun olduğunu düşünüyor. Hatta Tanrı'ya karşı eksik ibadetlerin bir sonucu olarak görüyor ve o daha fazla yöneliyor. Bir tarafta da bunun tam tersine ya diyor zaten ölüp gideceğiz. Hani şurada günlerimiz sayılı. İşi şeye vurduran işte zevk sefaya vuran insanlar da var. Yani böyle bir herhalde bir iki veya üç tane böyle prototip şeklinde toplum bölünüyor. Ve bugün de pek farklı değil aslında herhalde. Yani ya,
bence böyle... ya çok kesinlikle katılıyorum. Çok doğru bir gözlem. Çünkü yani en önemli bence gözden kaçırmamak gereken şey o çeşitlilik. Yani herkes aynı tepkiyi vermeyecek. Bazısı evet daha dine dönüyor mesela. Bazısı dinden uzaklaşıyor. Bazısı işte dediğiniz gibi daha hani ya öleceğiz nasıl olsa işte daha zevk sefa filan. Hani tabii yani burada hani kara ölümdeki o kontekstle yani bu Covid'i karşılaştırmak doğru değil. Hani çünkü ölüm oranları çok daha yüksek orada ama yani önemli olan şu. Tek tip bir tepki yok. Farklı tepkiler var ve asıl ilginç olan da o farklı tepkilerin bir arada olması. Yani o mozaik. Ve bu yani asıl tipik olan şey bu. Benim yani altını çizmeye çalıştığım şey baştan beri yani eski salgınları bildiğiniz zaman aslında yani bir salgını çalıştıysanız aslında bütün salgınları biliyorsunuz falan gibi yani o tanıdıklık durumu en önemli şey bu işte. Yani farklı tepkiler var farklı bireyler tarafından ve hepsi bir arada. O aynı.
Hiçbir şey değişmiyor yani. Çünkü herhalde o insan var yani insan yani şeyi düşünürken bir 16. yüzyıl hatta 13. yüzyıldaki 14. yüzyıldaki salgını düşünürken toplumsal yapı değişik, iktisadi ilişkiler değişik, teknoloji değişik. Fakat insan aynı. Yani bu insan dediğimiz şeyin tabiatı ne kadar işte şeylere donansak, teknolojik vasıtalara donansak ama o şey değişmiyor. Yani öz iyi hatta kötü yani o değişmiyor ve bundan 300 sene öncesine de götürsek aynı tepkileri veriyor. Ya aynı yelpaze içinde.
Evet.
Ondan 300 sene öncesine de götürsek aynı şeyleri veriyor. Aslında bu herhalde bunun tekrar şey yani yaşadıklarımız bunun bir teyidi, tekrardan bir doğrulaması oldu herhalde.
Ya öyle çünkü yani o benzerliği orada anlıyoruz. Ya belki insan psikolojisi diyebiliriz, insan doğası diyebiliriz buna. Ama bir yandan da yani siz şunu görüyoruz. Yani bir anda insanın gelecek algısı değiştiğinde insanlar buna nasıl tepki veriyorlar? Ve ölüm yani ölümün bir anda hayatımıza girmesi söz konusu oldu bu salgın sırasında. Buna nasıl tepki veriyoruz? Yani tekrar konuyu şeye getireceğim bu iklim değişikliği vesaire. Yani sorunlar uzak görünürken sorunlar yine başkasına ait, başka bir yere ait, sanki gelecekteki çok uzun bir zamana ait bir şeymiş gibi görünürken neden tepki vermiyoruz da bir anda salgın olduğunda daha hızlı tepki vermeye başlıyoruz. Yani o çünkü o zaman birebir kendi hayatımıza girmiş oluyor. Bir anda yani tehdit edilmiş hissediyoruz. Kendi canımız ve sevdiğimiz insanların canı söz konusu olduğunda işte o zaman nasıl tepki verdiğimiz yani evet bu geçmişteki salgınlarda da dediğim gibi yani hangi salgın olduğunun önemi yok ama bir anda o tehdidi hissetmemizle ilgili böyle hissettiğimizde buna böyle cevap veriyoruz.
Peki hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bu konu bu çerçevede bir iki cümle varsa alalım yoksa kapatalım yavaş yavaş.
Peki yani Osmanlı ile ilgili fazla konuşamadık ama...
Bunu zaten bir önceki yayında konuşmuştuk hocam. Biz daha güncel yani evet. O yayının devamı gibi şey yaptığımız için bugün yaşanan süreçle onu biraz karşılaştırma anlamında bir şey yapmak istedik.
Evet. Yani şunu söyleyebiliriz. Yani tarih, hani böyle çok genel geçer. Yani tarih tekerrürden ibarettir falan böyle bir düşünce var tabii, yani doğru değil. Ama bir yandan da yani ya tarih bize ne olacağını söylemiyor. Ama bir takım olguları oradan alıp da daha iyi, yani bugün toplumunu daha iyi anlamamıza yardım edebiliyor. Ya mesela burada ya biz tarihi daha iyi bilseydik, yani koronavirüs şeyine, COVID salgınında bu noktaya gelmeden durdurulabilirdi. Bu mesela toplumlardaki hafızasızlıktan kaynaklanıyor. Burada yani ben bir bireyden ya da bir hükümetin politikasını eleştirmek gibi bir şey değil. Söylemeye çalıştığım şu: halk sağlığı kurumu, tıp kurumları, bu bilgi, bu alandaki ekspertler, uzmanlar ve bu bilginin içinde aslında tarih yok. Yani evet, nasıl olduysa biz zaman içinde tarih bilgisini sadece işte böyle akademik üniversitelerde öğrenilen, tarih kitaplarında yazan bir bilgi olarak, yani fayda, pratik bir faydası olmayan, direkt hayatımızdaki o bilginin parçası olmayan bir şey halinde bir yere koymuşuz. O işte fil dişi kuleye hapsetmişiz onu. Ve orada yani tarihçiler işte tarih kitabı yazarlar. Arada böyle konuşuyorlar.
Uğraşıyorlar orada.
Tarih böyle bir takım hikayeler ve anekdotlar dizisi. Böyle dinleriz. Ondan sonra da hiçbir şey, bir şey yaramaz falan gibi. Ya ben tamam, yani belki bilmiyorum, yani burada ne kadar tarihin işe yaraması yaramaması sorunu değil yani anlatmaya çalıştığım şey. Ama burada tarihsel bilgi işin içinde olsaydı, mesela bu halk sağlığı ve epidemiyoloji bilimine daha yakından ilişkilendirilmiş olsaydı ve burada yani Türkiye, Amerika değil, yani tamamen bütün dünyadaki örneklerden bahsediyorum. Bu salgın bu noktaya gelmeden durdurulurdu ya da en azından kontrol altına alırdı. Burada toplumsal hafızasızlık çok önemli. Ama mesela bunun örneklerini şeyde de görüyorsunuz. Mesela sıtmayla mücadelede Avrupa'daki şey, Afrika'daki örneklerine bakıyorsunuz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu politikalarda yeni bir kurul konuluyor, yeni bir şey oluşturuluyor. Mesela işte bir bilim kurulu, yeni politikalar, işte ilaç şirketleri, şunlar bunlar, bir sürü faktörü var. Ya tamam işte bir yani halk sağlığı kampanyası başlatılıyor, halk bilgilendiriliyor, bir şey yapılıyor. 10-20 sene geçiyor, başka bir lider geliyor mesela, yeni bir politika oluşturuluyor, başka bir şey uyguluyorlar. Biraz şey verim düşüyor, yeni bir şey uyguluyor. Sonra şeyi unutuyorlar. Yani eskiden ne yapıldı mesela, ne denendi. Sonradan tekrar bakıyorsunuz, tekerlek tekrar keşfedilmiş. Yani 40 sene önce uygulanmış bir politika mesela başarılı olmuş, terk edilmiş zaman içinde tekrar onu yeniden başlatıyorlar falan, ama yeniden oluşturuyorlar. Yani söylemeye çalıştığım şu: tekerleği yeniden keşfetmemize gerek yok. Zaten salgın hastalıkların nasıl yayıldığını, nasıl yayılabileceğini, nasıl büyük bir tehlike olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla yani biraz daha bunu iyi anlasak ve bunu kendi bilim politikalarımıza daha iyi entegre etsek daha iyi korunuruz. Yani burada hakikaten bu şey değil yani. Rocket science diyorlar ya böyle İngilizce, yani çok böyle uzay çağı bilimi değil. Zaten biliyoruz yani, burada yapmamız gereken şey sadece bunu ciddiye almak. Bu tarihsel bilgi önemli bir bilgi, bize ipuçları veriyor. Bunu biraz daha ciddiye alalım ve bu noktaya gelmemiş olacaktık yani.
Hocam biz öncesinde yapmıştık zaten, o yüzden biz kendimize düşen görevi yapmış olduk bir sene.
Biz yaptık.
Zaten bu yayın biraz aslında bir metodoloji, tarih metodolojisi yayını gibi düşünmüştük. Bu amaca da aslında bir anlamda ulaştık. Özellikle şu son söylediğiniz şeyler çok, evet, önemliydi. Bizim sizinle yaptığımız ilk programda Osmanlı'da vebayı konuşurken bunlar başımıza geleceğini tahmin edemiyorduk, ama tarihsel bilginin bir süs eşyası olmadığını, bir de dekoratif bir bilgi olmadığını, bunun özellikle tıp tarihinde, tıp tarihi bilgisinin yeri geldiğinde ne kadar hayati bir önem taşıdığını son cümlelerinizde vurgulamış oldunuz. Bu yayında böylece amaç hasıl olmuştu, yani olmuş diyebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu yayına da lütfedip katıldığınız için. Bizim için çok öğretici ve güzel bir yayın oldu. Bu 177. yayınımızı da bu akşam burada sona erdiriyoruz. Doktor Nüket Varlığı da ayrıca tekrardan bir teşekkür ediyoruz. Bu yayında bize destek olan Kuralik kitabı da buradan bir daha teşekkür edelim ve yayınımızı sona erdiriyoruz. İyi geceler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.